tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izindeyiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Tolga Kökten, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, ben Kitap Armağanımız, Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkan Kitap Armağanımız soruları, yorumları için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı anımsatayım, ardından sohbetimize başlayalım. Değerli dinleyicilerimiz 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Hemen soruyorum hocamıza, bu haftaki armağan kitabımız hangisi hocam?
Bu hafta Cennet Mekan 2. Abdülhamit Han ile ilgili bir kitap hediye ediyoruz. İlk arayan dinleyicimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından 2. Abdülhamit dönemi Osmanlı-Karadağ siyasi ilişkileri adlı eseri hediye ediyoruz.
Hacimli bir kitap hocam.
Diliyorum. Gerçekten evet. Önemli bir çalışma ve Uğur Özcan hazırlamış kitabı. Bu kitabın içeriğine baktığımızda Osmanlı arşivlerine, kroniklerine, gazete ve dergilerine ve kitaplara, o dönemin çalışmalarına dayalı bir araştırma eseri olduğunu görüyoruz. 2. Abdülhamit döneminin Balkan politikasının Karadağ'la olan münasebetleri ve tabii ki Balkan savaşlarını ele alıyor. Aynı zamanda iç isyanları değerlendiriyor Balkanlardaki. Panslavizm politikasını işliyor. Rus Çarlığı'nın Panslavizm adıyla bildiğimiz, tanımladığımız bir politikası vardı. Balkanlar üzerinden Akdeniz'e inme politikası. Çarlık Rusyası'nın önemli liderlerinden Prens Nikola'nın takip ettiği bir öncülük politikası ile Karadağ üzerinden Adriyatik'e inme çabası bulunuyordu. Bir de tabii Adriyatik'e inince ne oluyor? Yunanistan diyebildiğimiz bölgenin hemen batı bölgesi Adriyatik Deniz olarak baktığımızda Akdeniz'in orta bölümü oluyor. Balkanlar üzerinden, Balkanların doğu bölgesinden de Balkan Savaşları sırasında Ege Denizi diyebildiğimiz Adalar Denizi bölgesine inme politikası vardı Çarlık Rusyası'nın. Daha önceden bu boğazlar üzerinden de denenmişti. Çarlık Rusyası Akdeniz'e inmenin yanı sıra bir de sıcak denizler diye bildiğimiz için genel olarak bu politikayı diyelim ki inemediği zaman nereden inmeyi deniyordu? Kafkasya üzerinden, İran üzerinden Basra Körfezi'ne inmeyi deniyordu veya Hindistan üzerinden inmeye çalışıyordu. Dolayısıyla Orta Asya'ya yayılma politikası, Orta Asya üzerinden sıcak denizlere inme veya Balkanlar üzerinden sıcak denizlere inme. Bunu da yapamazsa Baltık Denizi, Petersburg üzerinden bütün Adriyatik kıyılarını Atlas Okyanusu tarafından dolanmak suretiyle güneyden bu defa ilerleyerek Akdeniz'deki Osmanlı donanma ve limanlarını ele geçirme çabası vardı. Yani geleneksel Çarlık Rusyası'nın sıcak denizlere inme politikaları diyoruz biz bunlara. İşte bunlarla ilgili bir eser. İlk arayan dinleyicimize hayırlı olsun diyorum. Karadağlıların tarihi, kısa tarihi ve ardından da araştırma eseri Osmanlı ile Karadağ tarihinin birleşmesi 15. Evet yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan ilişkilerde var.
Bu güzel kitabı armağan edeceğiz. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Başlıyoruz sohbetimize değerli dinleyicilerimiz Güray Kırpık hocamızla. Sultan 2. Abdülhamit Han dönemini hocam biraz daha ayrıntılı gittik. Biraz daha ayrıntılandıralım. 4-5 tane başlığımız kaldı. Osmanlı-Rus savaşları var döneme ilişkin. Ayrılıkçı akımlar ve isyanları konuşalım hocam. Sonra bir de tartışmalı konular, baskı, istibdat, jurnal sistemi gibi konular var. Bugün hocam bu ayrılıkçı akımlarla girelim. Yenileşme hareketlerini sanıyorum toparladınız yavaş yavaş. Evet. Eklemek istedikleriniz varsa
tabii,
oradan.
Osmanlı yenileşme hareketleri içerisinde Abdülhamit dönemi çok hareketli, çok da ileri düzeyde modern uygulamaların görülmeye başlandığı bir dönem. Hangi modern uygulamalar diye sorulabilir elbette. Birincisi eğitim teşkilatı ve eğitim sisteminin temellendirilmesi. Cumhuriyetin kuruluşuna esas olan pek çok okul Abdülhamit Han zamanında Anadolu'daki illerimizde açılmıştır. Vilayet sistemi bir sistem olarak Abdülmecit Han zamanında kurgulanmış ve uygulamaya başlanmıştı ve Abdülaziz Han zamanında da bu yasal olarak tamamlanmıştı. Yani il meclislerinin ortaya konması, il marif meclislerinin ortaya konması, uygulanması, Osmanlı'da vilayet teşkilatının ortaya çıkması bugünkü cumhuriyete temel oluşturmuştur. Toprak sisteminin yenilenmesi, toprak reformu Abdülhamit Han zamanında da devam ediyordu. Neticede şunu açıkça söyleyebiliriz. Abdülhamit Han zamanında hala Türk toplumu bir tarım toplumuydu. Göçebe hayvancılıkla uğraşan ve tarımı henüz yerleşik hayatın içerisinde bir geçim aracı olarak tarım sektörünü görmekle birlikte hayvancılığı da aşağı yukarı tarımla birlikte veya tarımdan yeri geldiğinde daha öne çıkan bir uğraş olarak görüyoruz. Tabii tarım ve sanayi gerçekten önemli bir konudur 19. yüzyıl Osmanlı toplumu açısından. Osmanlı sanayi üretimi 19. yüzyılda en çok ilerlemeyi Abdülhamit Han zamanında yaşadı. Bununla ilgili gerçekten ciddi araştırmalar yapıldı. Bu konuda Osmanlı tarım arazilerinin işlenmesi noktasında hangi yenilikle ilgili teknolojileri kullanmaya başladı? Çiftlik sistemi diyoruz biz buna. Modern çiftlik uygulamaları, ziraat mekteplerinin uygulama çiftlikleri bu dönemde kurulmaya başlandı. İşte Adapazarı'nda, Bursa'da, Gemlik'te, Çukurova'da, Ankara gibi kurak ve aynı zamanda tarıma çok da fazla elverişli olmayan illerin arazileri üzerinde de tarım ile ilgili uygulamaların denenmesi işte Abdülhamit Han zamanındadır. Yani gerek Orta Anadolu'da gerek Akdeniz veya Batı Anadolu'da birçok yerde biz çiftlikler kurulmaya başlandığını görüyoruz. Bunlar modern tarım uygulamalarının okulla birlikte yani mektepli şekilde mühendis dediğimiz sistemin, mühendislik sisteminin, ziraat mühendisliği sisteminin kurgulanması ve üretimin modern teknolojiyle birleşmesi çabalarıdır. Neticede pek çok araç gereç de bu çiftliklerde deneniyordu. Tiftik keçisinin üretiminin düzenli hale getirilmesi, tiftiğin düzenli bir şekilde ihracı ile ilgili konularda düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Özellikle Ankara ve çevresinde mesela bunu açıkça görüyoruz. Uzun yıllar zaten Osmanlı idaresinde klasik dönemde de görülen bir üretim aracıydı. Yün ve ip ile ilgili çalışmalar. İp üretimi veya iplikçilik, dokumacılık bütün tarihimiz boyunca önem taşımıştır. İpek üretimi yine Anadolu'da belli yerlere hastı. Osmanlı zamanında da vardı. Osmanlı'nın klasik döneminde de görüyoruz. Bursa Balıkesir hattında biz ipek üretiminin her zaman bulunduğunu ve bu çalışmaların desteklendiğini görüyoruz. Tabii teknoloji sahasında tarımla ilgili uygulamaların ilerletilmesi, yayılması bazı ülkeleri rahatsız da etmiştir. Çünkü ham madde ihtiyacı açısından Osmanlı'dan beklenti içerisinde bulunan bu ülkeler, ham maddenin sanayi araçlarının da aynı çiftliklerin yanı başında kurulmaya başlamasından rahatsız olmuşlar ve ultimatumlar vermişlerdir. Yani çok da fazla üretimin sanayiyle birleşmesini istemeyen bir düveli muazzama görüyoruz.
Hocam zaten
zamanında bunu açıkçası 1904-1907 yıllar arasında yani Abdülhamit Han'ın son 10 yılı içerisinde pek çok ultimatum görüyoruz Osmanlı hükümetine verilmiş olan. Bu ultimatumların birçoğu şu okul niçin kuruldu, bu bölüm niçin açıldı, bu dersler niçin var gibi sorularla yazıldığını görüyoruz. Konsolosların amacı buradan kendi ülkesinin çıkarını korumaktır.
Az önce söylediniz hocam ham madde işi.
Özellikle gümrük vergilerindeki kapitülasyonlarla ilgili bazı ülkelere tanınan haklar devam ediyordu. Abdülhamit Han zamanında da ikili anlaşmalar gereğince özellikle İngiltere, Fransa gibi ülkeler bu konuda öncü bir rol üstleniyordu. Pek çok bu konudaki üretim araç gelişlerine de konsoloslar müdahil olmaya çalışıyordu.
Hocam tarımdaki üretim tekniklerinin değişimi ve gelişimi Cumhuriyet'in ilk yıllarında da kesintisiz zaten devam etti. Engel olamadılar yani ama ziraat mekteplerine de karşı çıktı.
Tarım üretimiyle ilgili Avrupa'ya öğrenciler gönderildi. Yani Avrupa'da tarım ile ilgili tahsilleri, görgüler artsın düşüncesiyle nafiye nezareti ve ziraat nezareti aracılığıyla Avrupa'ya pek çok ziraat mühendisi olması için öğrenci seçilerek gönderildi. Ancak bunların Avrupa'da Abdülhamit Han karşıtı gruplara katılmış olması bu öğrencilerin gönderilmesi faaliyetinin de durdurulmasına sebep oldu. Bir taraftan da 1892'den itibaren Anadolu'nun bazı yerlerinde isyanlar baş gösteriyordu. Yani bunların içerisinde özellikle Zeytun isyanı ile başlayan süreç çok ciddi bir anlam taşıyor. 1892-1897 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde ilk defa Ermenilerin Osmanlı Devleti anayasasını hiçe sayarak, hukukunu hiçe sayarak isyan etmeye başladığını ve terör faaliyetlerine kalkıştığını görüyoruz. Buna karşı Osmanlı Devleti askeri güç kullanmak zorunda kalmıştır. Abdülhamit Han bölgeye garnizon görevlendirmiştir. Özellikle Maraş, Antep, Çukurova hattında iskan politikasını düzenli bir şekilde takip eden Osmanlı Devleti, bu bölgedeki göçebe aşiretlerin, Türkmen veya başka unsurlardan toplulukların iskanı ve tapulandırılması sistemini getirmiştir. Tabii bu Zeytun Harekatı'nın ardından isyan bastırılmış. 1897 yıllarındaki Avrupa basınına baktığımız zaman Abdülhamit Han'ın bu tarihten itibaren işte bazı noktalarda eleştiriye tabi tutulduğunu görüyoruz. Demek ki bu iç isyanların arkasında da düveli muazzama dediğimiz o zamanın Osmanlı Devleti'nin zayıflığını isteyen bazı uluslararası kuvvetler, güçler ve diplomatik çabalar söz konusu diyebiliriz. Yani Osmanlı Devleti'ni içeriden dışarıdan parçalama çabaları içerisinde bir tahrik içerisinde yaşatmaya çabalıyorlar. Ve Osmanlı Devleti askeri ve hukuki enstrümanlarla bu tür olaylara karşı tedbir aldığı sürece de başarılı olamıyorlar. Bu da Abdülhamit Han'ın tabii ki ülkeyi birlik bütünlük içerisinde tutmak amacıyla çok sıkı bir hukuk ve askeri disiplin altına almasına sebep oldu. Bunu gerekçe göstererek Abdülhamit'e yer yer saldırılar yapmaya çalıştılar basın üzerinden. Hatta Abdülhamit'in Zeytun Harekatı sırasında yaptığı olaylardan dolayı bir takım karikatürlerini Avrupa basınında görüyoruz. Orada işte soykırım ifadesini dahi kullanmaya başladılar. Demek ki 1915 olayları olmasa da Osmanlı Devleti soykırım yaptı diye bir propagandayla karşı karşıya kalmıştı. Yani 1915 olayı olaylar içerisinde bir tanesi gibi anılmakta. Oysa bugün insanlarımız, genel diplomasi 1915'i sadece 1915 olmasaydı şöyle olurdu, böyle olurdu gibi bir takım bilgilere kapılıyor kamuoyu. Halbuki Osmanlı Devleti 1892'den önce de, sonra da 1914'ten 15'ten öncesinde de soykırım yapmakla suçlanıyordu. 1921'de de suçlandı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti dahi suçlandı. Anlatabiliyor muyum? Burada yani Osmanlı Devleti ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir ayrım yapılmaksızın bir hedef var. Bu hedef nedir? Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ki Osmanlı Devleti'nin de bir diğer adıydı, hedef alındığı açıktır. Yani, hocam, yani parçalanması, burada bir Sevr projesinin uygulanması asıl hedeftir. Sevr projesinde ne vardır? Anadolu'nun yaklaşık 7-8 parçaya ayrılması vardır. Yani baktığımız zaman Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Batı Anadolu, Boğazlar, Trakya hepsi paramparça ayrı ayrı küçük beyliklere ayrılmak hedefindeydi. Orta Anadolu'da da böyle bağımsız mı değil mi olduğu belirsiz bir küçük Türkiye gösteriliyordu. O da Türkiye olur muydu? O da ayrı bir konu. Tabii evet. Ki Sevr projesi. Ana hedef Sevr projesi. Ve kabul ettirilmeye çalışılan konu buydu.
Hocam temellerini de az önce söylediğiniz gibi 19. yüzyılın başlarında buluyoruz. Ne zaman ki Sultan II. Abdülhamit Han bunlarla mücadele etmeye başlıyor. Bunu da anlıyoruz ki ona yakıştırılan sıfatlar, karikatürler bilmem neler batıdan çıkıyor. Batı kökenli ve onların çıkarları Sultan II. Abdülhamit Han'ın karalanması. Öyleyse bu bizim için geçerli bir şey değil.
Yani tabii şöyle bir genelleme çok yani tarih içerisinde gelen bir izlenim olarak söylenebilir. Çukurova'dan Kafkasya'ya kadar olan bir çizgi düşünelim. Bu çizginin doğusu parçalanmak, koparılmak isteniyordu. Bugün de aynı şey vardır. Yani baktığınız zaman Abdülhamit Han zamanında yapılmak istenen parçalanma faaliyetinin vurulduğu fay hattı aynı yerdir. Yani aynen bir fay hattı gibi kullanılmıştır bu bölge. Hatay'dan, İskenderun Körfezi'nden başlayarak Kafkasya'da Karabağ'a kadar, bugünkü Azerbaycan'ın Hocalı soykırımını da rahmetle analım, oradaki şehitlerimizi, insanlarımızı yıl dönümü dolayısıyla hatırlamış olalım. Yani Hocalı'dan İskenderun Körfezi'ne kadar bütün doğu bölgesi, Suriye, Irak'ta o zaman Osmanlı toprağıydı ki o isimle de anılmıyordu. Osmanlı'nın vilayetiydi buralar. Buraları parçalanmak, koparılmak isteniyordu. İsyanın çıkış amacı da buydu. Abdülhamit Han bütün bu bölgeye askeri garnizonlar, ıslah birlikleri gönderdi. Fırkayı ıslahiyeyi kurdurmuştu. Daha önce Abdülaziz Han zamanında kurulan birlikler vardı. Bunları güçlendirdi. İskan politikalarını artırdı. Hatta buradaki yerli aşiretler, gerek Arap gerekse başka etnik kökenden olan, Osmanlı tebaası olan ahaliyi birbiriyle barıştıracak enstrümanları artırdı. Müfettişler, ordu müfettişleri, kaz askerler, hukukçular görevlendirdi. Nitekim bunlar arasında biz Ahmet Cevdet Paşa, Derviş Paşa gibi önde gelen devlet adamlarını ve hukukçuları da görüyoruz.
Evet hocam.
Bunların örneklik teşkil edecek uygulamalar yaptığını görüyoruz.
Diyelim hocam, tarihte bugün hafta tarihte bugün bölümümüze geçeceğiz. Tarihte bugün bu hafta neler olmuş? Dikkat çekici, öne çıkan başlıklar şöyle. Değerli dinleyicilerimiz, İstat Fermanı ilan edilir. Tarih 28 Şubat 1856. Ayrıntılarıyla Türk Tarihinizinde programımızda aktardık Güray Hocamızla birlikte sizlere. Sonra bir gelişme daha var. 1953, 28 Şubat. Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında dostluk ve işbirliği anlaşması. Balkan Paktı imzalanıyor. Sonra da tarihe karıştı. Yugoslavya bile tarihe karıştı. Fakat bunların hepsinin ötesinde çok anlamlı bir gün. 26 Şubat 1992 Hocalı katliamı hocam. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde soykırım diyelim buna. Evet. Lanetle evet. Yani lanet dediğimiz bir gelişme yaşandı.
Tabii bu olayı dünya soykırımı olarak tanımak, kabul etmek ve Azerbaycan'ın hak ve hukukunu iade etmek zorunda. Çünkü apaçık bir soykırımdır. Bütün belgeleriyle dünyanın gözü önünde yapılmıştır. Benzeri bir soykırım Bosna'da da yapılmıştı. Ve bu yakın tarihimiz içerisinde canlı bir hadisedir. Şahitleri ortadadır, hayattadır. Bütün bu olayların doğru anlatılması, tanınması yolunda Hocalı'yı unutmamak lazım. Hakkının iadesi için çaba göstermek gerekiyor. Durmamak gerekiyor. Hocalı bir şeref, onur ve tabiri caizse tarihten gelen bir namus meselesi olmuştur. Türk milletinin kendi hak ve hukukunu, tarihten gelen hak ve hukukunu korumak davasıdır. Bunun da ötesinde tabii ki Ermenilerin başta Asala terör örgütü olmak üzere PKK'nın devamı niteliğinde olan bir takım uzantıların Asala'nın bitişiyle beraber PKK'nın başlaması bir rastlantı değildir. Bunların yönetmeliklerine bakıldığında görülecektir ki birbirine benzemektedir. Abdülhamit Han zamanında ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında kurulan Taşnak Sütyun Ermeni terör örgütlerinin yönetmelikleri bunlarla karşılaştırıldığında birbirinin tekrarıdır, aynısıdır. Bunu bütün dünya kamuoyunun görmesi gerekir. Bütün vatandaşlarımızın da bilmesi gerekir. Bunlar tarih belgeleridir. Gerçek tarih belgeleridir. Ve kendilerinin yayınladığı belgelerdir.
Hocam,
uydurma belgeler değildir. Yani. Açıktır. Bütün bu örgütlerin yönetmelikleri, hedefleri bu bölgedeki Türk-Müslüman ahaliyi ve Türkiye Cumhuriyeti ile yakınlığı olan bütün toplulukları birbirine düşürüp parçalamak. Halbuki genel kamuoyu açısından baktığımız zaman genel kamuoyu içerisinde de Ermeni toplumunun genel anlamda Türklerle bir sorunu yoktur. barış içerisinde yaşamışlardır. Bunlar içerisinde fitne oluşturmak, Türkiye ile Ermenistan'ı birbirine düşürmek ana hedeftir. Birbirine yaklaştığı sürece bu toplumlar, Türkiye çok daha büyük bir devlet olacaktır. Her iki toplum da daha güçlü olacaktır. Sürekli olarak böyle sorunların kalıcı halde olmasını isteyenler olduğunu da anlıyoruz. Yani bu sorunların çözülmesi evet, gerekir. Hocam, az önce, bir şekilde aşılması gerekir.
Az önce söylediğiniz 19. yüzyılın başları sonları itibariyle zaten bu teröristlerin de terör örgütlerinin de fikirsel nüveleri atılmaya başlamış Batılılar tarafından. Bu da belgelerde yani sizin söylediğinizde. Evet.
Tabii bu tür coğrafyalar kolay coğrafyalar değil. Anadolu coğrafyasında Abdülhamit Han'ın zamanından bu yana yaşanan olaylara baktığımız zaman bazı yerler tekerrür eder, yani tekrar eder. Tarih böyle bir şey. Aynı yerlerde olur olaylar. Tıpkı deprem hadisesinde olduğu gibi ki hemen onu da tekrar hatırlayalım. Van'daki deprem hadisesinde de vefat edenleri rahmetle yad ediyoruz. Yaralılarımıza da geçmiş olsun hocam diyoruz.
Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Güray Kırpık hocamızla devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz sohbetimize. Hocam, şimdi bütün bu gelişmelerin sonucunda tarihçiler arasında dahi Türk kamuoyunda bir farklı yaklaşımlar var. Bir mutlakiyet, bir istibdat döneminden bahsedilir. Sultan II. Abdülhamit Han dönemine ilişkin. Şimdi burada sizin yorumunuz, vereceğiniz bilgiler önemli.
Abdülhamit Han'ın şahsiyetiyle ilgili biraz bilgilendirmek lazım. Bir bilgi vermek lazım. Ondan sonra bu konuya girelim diye düşünüyorum. Çünkü mutlakiyet ifadesi, istibdat ifadesi, hatta daha ilerisini yazıp söylemek, mesela Kızıl Sultan demek ve Abdülhamit Han hakkında birçok şey söyleniyor, yazılıyor, propaganda yapılıyor. Tarih bilimi açısından konuyu objektif değerlendirmenin yolu, Abdülhamit Han'ın şahsını ve özel hayatını da bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani nasıl bir insan ki mutlakiyetçi diyoruz, nasıl bir insan ki hürriyet düşmanı diyoruz. Nasıl bir insan ki eşitliğe karşı, yok efendim adil olmayan diye suçluyoruz veya Kızıl Sultan deniliyor. Gerçekten bunların yerini konumlandırmak, doğru anlamak için Abdülhamit'i doğru anlamak gerekiyor. Abdülhamit Han çok büyük bir devletin hükümdarıydı. Kısacası büyük hale gelmesinde de onun şahsı etkili olmuştu ve kurucu bir rol üstlenmişti. Yepyeni bir Osmanlı haberleşme teşkilatı kurdu. Bunun adı posta teşkilatıydı bir noktada. Ama Yıldız Sarayı'nda özellikle yapılandırdığı bir haberleşme teşkilatı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün Yıldız Sarayı arşivleri açıktır, herkes inceleyebilir. Az çok Osmanlı Türkçesi bilenler, hatta yabancı arşiv de vardır Yıldız Sarayı kısmında. Fransızca, Rusça, İngilizce arşiv bölümleri vardır. Onları da inceleyebilirler. Görecekler ki Abdülhamit Han'ın dünyanın her yerinden haberi var. Oradaki belgeler açıktır. Bunu tek başımıza ifade etmemiz de gerekmez. Biliniyor zaten. Yıldız Teşkilatı, Abdülhamit Han'ın kurmuş olduğu yeni bir haberleşme ve dünyadaki gelişmeler takip sistemiydi. Posta telgraf dairesini güçlendirdi. Abdülhamit Han zamanında 10 yıl içerisinde bunların hepsi %100 arttı. Yani 1882'de diyelim mektup sayısı 10 milyonsa 1892'ye geldiğimizde 20 milyon oldu. Gönderilen, yani posta teşkilatı aracıyla gönderilen
anlamı. Hocam, yalnız bunun yani başka bu, anlamı daha var.
%100 posta, artış evet. Var teknoloji.
Telgraf dediğimiz zaman postadaki bu gelişmeler aslında istihbarat ve istihbarat örgütünün yeteneklerine. Yani
telgraf teşkilatı ile ilgili geçen de bir ifade hocam, verdim. Evet. İşte Patara'daki bir teşkilattan bütün Afrika'yı izleyebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Patara'da büyük bir haberleşme posta istasyonu bulunuyordu. Tabii bütün bunlar Avrupa içerisinde de vardı. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde. Rusya'da, Çin'de, Japonya'da, Hindistan'da bütün dünyada Abdülhamit Han'ın sadece bugün Türk dünyası ve İslam dünyası dediğimiz yerlerde değil, bütün Avustralya'ya kadar olan sahada görüyoruz. Malezya'da, Endonezya'da. Yani aklınıza ne kadar ne gelirse hepsinde bunu görebilirsiniz.
Avustralya'da da var hocam.
Dolayısıyla bunun belgeleri yayınlandı. Çalışmalarda devam ediyor tarihçilerimiz, araştırmacılarımız. Gün geçtikçe yeni bilgilere de ulaşıyorlar. Osmanlı Devleti çok büyük bir devlet. Ama Abdülhamit Han'ın şahsı nasıl bir kişiydi ki bunları ele aldı, yönetebildi, takip etti. Kendisine gelen şikayetleri, ihbarleri, ihbar dediğimiz, jurnal dediğimiz haberleri tek tek inceler, bir komisyon tarafından kendisine sunulmasını ister, takip eder ve ona göre kararlar alırdı. Lüzumsuz, karar almayacağı hiçbir toplantıya girmez, katılmaz ve kesinlikle bir toplantı yapıyorsa o devletin bir adım ileri gitmesi için yapılan bir faaliyet olurdu. Kendi şahsı açısından çok dindar bir şahsiyet aslında baktığımız zaman. Tıpkı bizim tarihimizde yer alan o büyük imparatorlar, hükümdarlar diyebildiğimiz yani örnek hükümdarlar. Yavuz Sultan Selim. Onların hayatında da böyle benzer kişilikler görüyoruz. Mesela pazartesi, perşembe oruçları tutar Abdülhamit Han. 3 aylara girdik şu anda. Onu da Regaip Kandilimiz var. Hemen onu da dinleyicilerimize hayırlı olsun diyelim. Tebrik edelim. 3 aylarda aynen daha önceki hükümdarlarımızda sünnet-i seniyye neyse İslam peygamberinin sünnet-i seniyyesine uyarak yaşamaya çalışan bir hükümdar. Abdülhamit Han takva ehli bir insan. Yani onun gibi yaşayabilmek için onun o hükümdarlık şeyinde yaşı da arttıkça biraz daha böyle sakin tabiatlı bir insan haline geldiğini de görüyoruz. Ancak affetmediği hususlar var. Nedir o? Devlet, vatan, bayrak ve özellikle millet meselesi olduğunda bir konu, onda af yok. Anlatabiliyor muyum? Yani Abdülhamit Han'ın işte bu hassasiyeti toplumda parçalanma, bölünme, Osmanlı Devleti'ni yıkma hedefinde olan örgütleri, yapıları rahatsız etmiştir. Bunun uzantılarını da tedirgin etmiştir. Dolayısıyla ona yer yer mutlakiyetçi, istibdat yönetimini yapan kişi, hürriyet düşmanı ya da meşrutiyeti ilga ettiği için bu savaşlar, saldırılar nedeniyle hürriyet düşmanı ve Kızıl Sultan tabirlerinde yer yer kullanmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz. O Kızıl Sultan tabiri tamamıyla zaten propagandif bir şey ve tamamıyla karalama kampanyası. Sultan de la Rouge ismiyle Fransa'da bu lakap takılıyor. Hiç alakası yoktur. Yani Abdülhamit Han çok vicdanlı, merhametli bir hükümdardır. Onun yapmış olduğu adalet teşkilatından bunu çok rahat anlayabiliriz. Mezalim divanı kurardı ve şikayetleri bizzat kabul eder. Adalet kararını bizzat kendisi gerçekleştirmek için. Gece gündüz garibanın, mazlumun, miskinin mektubunu okumak için kapısını açık tutardı. Bunun için görevlendirdiği kişiler vardı. Yani halktan gelecek bir şikayetin okunması için de mutlaka görevliler tayin etmişti. Gece gündüz bunun kabul edilmesini isterdi. Evet. Bir şikayet varsa.
Hocam
bu hassas bir hükümdar olduğunu gösteriyor yönetim konusunda.
Ayrıntılı bir şekilde ele aldık sanki Sultan II. Abdülhamit Han dönemini. Hocam tahta çıkışından tahttan inişine kadar geçen süreyi bir genel başlıkları halinde özetlersek, bir de tahttan inişini ve yerine kimin çıktığını da şimdiden duyurursak haftaya kaldığımız yerden 3-4 dakika bir süremiz kaldı hocam.
Abdülhamit Han 1876 yılında tahta getirildi 5. Murat'tan sonra. Tahttan gitmesi de yaklaşık baktığımız zaman 30 yılı geçti. 32 yıllık bir hükümdarlık yaptı. 1878 yılındaki Osmanlı-Rus Harbi'nin hemen öncesinde meclisi feshetmek zorunda kaldı. Meclis milli bir meclis değildi. Ve savaş ilanına bile karar verememişti. Halbuki bütün Balkan toprakları Rus orduları tarafından işgal altına alınmış, yüzlerce insan katledilmiş veya yurdundan edilmiş. Büyük bir Balkan faciası, 93 Harbi dediğimiz 1293 yılında yaşanıyordu. Abdülhamit Han bu hali devletin geleceği açısından büyük bir tehlike olarak gördü ve derhal meclisin işlemez halini feshetmek yetkisini kullanmak suretiyle ortadan kaldırdı ve savaş ilan etti. Ordu düzenini ele aldı ve devlette bütün kanunu bizzat kendisi uygulama görevini, hükümeti kurma görevini üstlendi. Hükümetler kurdu. Yani hükümet kurma işini üstüne aldı. Sistem aynen devam etti. Sadece meclisin burada feshedildiğini görüyoruz. Kanuni esasinin bu kısmı ilga edildi ve diğer kısımlar aynıyla devam etti. Tabii ki kanuni esasinin niçin kaldırıldığını veya hürriyet, itilaf vesaire dediğimiz bütün bu muhalif hareket dediğimiz bir hareketin başladığını çok açıkçası 1878'deki bu olaydan sonra Avrupalı devletlerin de rahatsızlıklarını beyan etmesinden sonra hızlı bir hareket olarak görüyoruz. Avrupa'da çeşitli şehirlerde Abdülhamit Han'a karşı muhalif hareketler desteklendi. Paris, Berlin, Viyana, ardından Kahire gibi yerlerde Osmanlı Devleti'ne karşı ayrılıkçı veya Abdülhamit muhalifi olan kişilerin çıkardığı basın yayın organlarının arttığını görüyoruz. İttihat ve Terakki, Jön Türkler Hareketi, Genç Osmanlılar Hareketi, Osmanlı Hürriyet Fırkası gibi cemiyetler ve partiler yurt dışında kurulmak suretiyle, çeşitli dernekler ve sivil toplum olarak kurulmak suretiyle çeşitli yayınlar ortaya koymaya başladılar. Bu yayın hareketleri neticesinde Osmanlı ülkesinin içerisinde de okullarda, çeşitli şehirlerde Abdülhamid'e karşı propagandif çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Neticede bu propagandaların önemli bir kısmı gizli şekilde yapılıyordu. Abdülhamid Han da bunları takip ediyordu. Kendisine karşı yapılan faaliyetleri de takip ettiriyordu. Dolayısıyla işi çok zor oldu. Hem içeriden hem dışarıdan desteklenen örgütsel yapılarla mücadele etmek zorunda kaldı. Bunların önemli bir kısmı da terör faaliyetlerine de başlamışlardı.
Biraz önce söylediniz.
Abdülhamit Han'a da birçok suikast girişiminin yapıldığını biliyoruz. Bu suikast girişimlerinden birçoğundan da kendisi yara almadan kurtulmayı başarmıştır. Şüphesiz o hareketlerinde tedbirli yaşamayı bir düstur haline getirmişti. Bütün bunlara rağmen en sonunda ordu içerisindeki muhalefetin o noktaya geldiğini görüyoruz ki Selanik'ten, Manastır'dan yola çıkarak İstanbul'a gelmekte olan hareket ordusu diyebildiğimiz bir ordu ki içerisinde İttihat Terakki subaylarından oluşan bir muhalif hareket vardı. Abdülhamit Han bu orduyu bastırma emrini verebilir, tamamıyla İstanbul'a girmesine mani olabilir ve ortadan kaldırabilirdi. Yani Osmanlı ordusunun ve Abdülhamit Han'ın muhafız kuvvetlerinin böyle bir gücü vardı. Ancak bunu da istemediğini ve yolu açtığını görüyoruz. Neden böyle bir yolu seçti ve Pahtan kendisinin bizzat el çekmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Yani bizzat kendisi ayrılmak yönünde kararını bildirmiştir.
Hocam tarih?
Böylece biz 1908 yılının 31 Mart'ında gerçekleşen bu olaydan sonra Abdülhamit Han'ın tahttan el çekmek suretiyle feragat ettiğini görüyoruz. Hareket ordusunun 24 Nisan 1909 yılında İstanbul'a gelmesi ve 1909 yılında 27 Nisan'da tamamıyla görevinden el çektirilmesi söz konusudur.
Sonraki
27 Nisan önemli bir tarih, evet, Osmanlı hocam tarihi açısından, ama Abdülhamit Han'ı tahttan el çektirenlere baktığımız zaman bunların tamamı Osmanlı Devleti'nde muhalif ve gayrimüslim hareketi destekleyen kişilerdir. Ve Abdülhamit Han bunları seyrelemiştir.
Hocam süremizi bitirdik. Mesajlar var dinleyicilerimizden ama çok da bilinmeyen bir konu. Sultan Abdülhamit Han tahttan indikten sonraki yaşantısı bilinmiyor. Önümüzdeki hafta buradan devam etmeyi. Evet hocam.
Yerine de 5. Mehmet Reşat kanuni esası ilan etmek kaydıyla ve bütün yapılan yeniliklere şartsız, koşulsuz imza atacağını beyan etmesi üzerine getirilmiştir.
Hocam Almanya'dan Derviş Ahmet Baş ulaştı bize. Programı severek ve ilgiyle dinliyoruz diyor. Hocamıza selam ve saygılarımı iletiyorum demiş hocam.
Biz de çok selam söylüyoruz Derviş Ahmet Bey'e. Teşekkür ediyoruz.
Yine Almanya'dan Selim Çatallar aramış sağ olsunlar. Selam ve saygılarımı iletiyorum demiş. Bir mukabele Selim Bey. Ve bu hafta kitabımızı kazanan dinleyicimiz 2. Abdülhamit dönemi Osmanlı Karadağ siyasi ilişkileri yazar Uğur Özcan Türk Tarih Kurumu yayını kapsamlı güzel bir kitap. İzmir'den Makbule İlcan hocam kitabımızı kazanan.
Hayırlı olsun diyoruz Makbule İlcan Hanım'a. Bu güzel eseri aldılar. Tebrik ediyorum Balkanlarla ilgili. Selim Çatırlar Bey'e de tekrar selam söylüyoruz.
Güle güle okusun İzmir'den Sayın Makbule İlcan. Her hafta kaçırmadan dinlemeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu program için. Sunucumuza hocam yani bana, hocamıza hocam yani size ve bütün ekibimize diyor yani Neslihan'a selamlarını iletmiş. Biz de selamlıyoruz. Sağ olsunlar Sayın İlcan.
Biz de selam söylüyoruz, teşekkür ediyoruz, aleyküm selam diyoruz.
Ve programımızı bu hafta da bitirdik, süremizi bitirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla değerli dinleyicilerimiz.
Türk tarihinin izinde.